Ayrım 12. Menzil. Bir tarikatın iki yüzü. Saygı Öztürk. Sayfa 132. Vadiliye dilekçe. Bizi menzil şeyhinin şerrinden kurtarın. Çelik ailesi valiliğe dilekçe vererek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp Kahta ilçesi Durak veya Menzil köyündeki evlerimize geri götürülmemizin sağlanmasını istiyoruz diyorlar. Meriha Çelik, Mustafa Çelik, Fatma Çelik, Ahmet Çelik ve Mehmet Ali Çelik'in valiliğe verdiği dilekçe şöyle. Tutuklamalar. 1. 16.04.1991 tarihine Menzil köyünde meydana gelen olaydan dolayı bizler 5 aile toplam 44 nüfus zorla köyümüzden ve evlerimizden çıkarıldık. Yaz mevsimi olması dolayısıyla 5 aile toplam 44 nüfus Adıyaman ili İpekli köyü 100. yıl mezrasında akrabalarımızın inşaat halinde olan bir evine taşındık. 2. Soğukların başlamasıyla birlikte bizler ve küçük çocuklarımız hepsi soğuklardan dolayı hastadır. 44 kişinin bir eve sığması zaten mümkün değildir. Bizim Kahta ilçesi Menzil köyündeki evlerimiz boştur. Şeyhin adamları geri dönüşümüzü engellemek için evlerimizi yıkma girişiminde bulunmaktadırlar. Bizim sığınacak hiçbir yerimiz yok, hepimiz açıktayız. Güvenlik tedbirleri alındığı takdirde tekrar köyümüze dönmek istiyoruz. Zaten köydeki evlerimiz taşınmadığımız takdirde bu kış yıkılır. 1500 dönüm kadar tarlamızı halen ne sürebildik ne ekebildik. Dışarı atıldığımız gibi şimdi de açlığa mahkum edilmekteyiz. Devletin bize sahip çıkmasını talep ediyoruz. Şayet köye dönmemiz devlet tarafından da istenmiyorsa o zaman oturabileceğimiz bir ev ile geçimimizi sağlayacağımız bir gelirin verilmesini istiyoruz. Bizler köyümüze dönüp tarlalarımızı sürmek istiyoruz. Devletin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bizi menzil şeyhinin gazabından ve şerrinden kurtarmanızı istiyoruz. Çünkü bizi 44 nüfusu menzil şeyhi sürgün etmiş, bu nedenle çok mağdur durumdayız. Sonuç olarak arz ettiğimiz nedenlerden dolayı köyümüze ve evlerimize yerleşebilmemiz için gerekli güvenlik tedbirinin alınmasını saygıyla arz ve talep ederiz. Ama değişen bir şey olmadı. Raşit Erol'un vefatından sonra yerine geçen Abdülbaki Erol, Çelik ailesiyle temas kurdu, tarlaları kendilerine satmasını istedi. Aile değerinin çok üzerinde fiyat bildirdi. O para dolar cinsinden hemen verildi. Çelik ailesinin ferdi gülerek şöyle diyor. Menzile giren para Merkez Bankası'nın kasasına bile girmiyor. Bugün köyün tamamı Şeyh ailesine ait. Şeyh istediği tarlaları aldı ama Hacı Bekir Çelik ailesinin arazileri ellerinden gönülsüz alındığı için öfkeleri dinmedi. Bu olayı da hatırladım. Beni almaya gelecek olanları bekliyordum. Herkesin başında takke olması, çoğunun elinden sigara düşmemesi de dikkatimi çekiyordu. O hakimi cezadan af kurtardı. Cumhuriyet Savcısı Cevdet Met ile Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Feyyaz Karabel hakkında emniyet mensuplarının düzenlediği tutanaklardan sonra haklarında inceleme başlatıldı. 1994 yılında Feyyaz Karabel'e Kırşehir'de görev yaptığı dönemde mahkemenin işleyişindeki tutumu nedeniyle kınama cezası verildi. Adıyaman'daki olaydaki tutumları ile ilgili durumu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK yetkililerine sordum. Dosya bilgilerinden şunu aktardılar. Yapılan soruşturma 7 Temmuz 1992 tarihinde çıkarılan 3817 sayılı af yasası uyarınca o günün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK tarafından eylemin niteliği de dikkate alınarak 8 Nisan 1993'te işlemden kaldırıldı. Af yasasından önce işlenen suç olduğu için meslekten çıkarma gerektiren veya maddi menfaat nedeniyle 2802 sayılı yasanın 68E maddesi gereğince verilen görev yeri değiştirme cezası hariç eylemler af sebebiyle ortadan kalktı. Feyyaz Karabel'le ilgili eylem bu mahiyette görüldü. Ancak yasa gereği karar uygulanmadan ortadan kaldırıldı. Başsavcı ve hakim herhangi bir cezadan değil, emeklilik nedeniyle meslekten ayrıldı. Oğlum, sana ateşten bir top attılar, bunu ayağından çıkart. 2003 yılının Mayıs ayında Didim Kaymakamı Fuat Ergün, Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi kaymakamlığına atandı. Temmuz ayının ilk haftasında kendisine gizli kayıtlı bir yazı geldi. Yazıda menzil tarikatına gidenlerin otobüslerle Sultan Camii'nde durdukları, kendilerine bulgur çorbası ikram edildiği ve bu yerin menzilin bir şubesi yapılmak istendiği belirtiliyordu. O dönem Başbakanlık Takip Kurulu vardı. Kaymakam bu işi tek başına yapamayacağını, olayın farklı boyutlarının da bulunduğunu biliyordu. Vergi kaçırması, irticai faaliyetlerin de aydınlatılması için Mal Müdürlüğü, Diyanet ve Jandarmadan komisyon kurmak istedi. Ancak dönemin valisi Nihat Can Polat incelemeyi bizzat kaymakamın yapmasını istedi. Sultan Camii Derneği'nin çalışma yöntemlerini kaymakam kısa sürede öğrendi. İşte o günlerde başına bir şeyler gelebileceğini de tahmin ediyordu. Dönemin vali yardımcılarından biriyle arkadaşlardı. Soruşturma konusunda ilgili sohbet ederlerken vali yardımcısı şunları söyledi. ''Oğlum, sana ateşten bir top attılar. Bir an önce bunu ayağından çıkart. Daha önce de bir vali yardımcısının bu soruşturmalarla ilgili kellesi gitti. Sen de topu dolaştır, at.'' Sultan Camii Derneği caminin içindeydi. Aynı yerde Kur'an kursu da açılmıştı ama müftünün burada Kur'an kursu açıldığından haberi bile yoktu. Müftü kaymakamla konuşurken imamı getirelim, yazılı ifadesini alalım dedi. Ancak araştırırken derneğin parasal faaliyetlerini bir şirket üzerinden yürüttüğünü anladılar. Bunun üzerine şirket hakkında Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü'ne konuyla ilgili bir yazı gönderildi. Böyle bir şirketin olup olmadığı, varsa yönetiminin kimlerden oluştuğu soruluyordu. Yazıya kısa süre sonra gelen cevap kaymakamı şaşırttı. Çünkü şirket yöneticileri ile Sultan Camii Derneği yöneticileri aynı kişilerdi. Kaymakamın şaşıracağı başka bilgiler de vardı. Derneğin kuruluşuyla ilgili dosyayı İl Emniyet Müdürlüğü'nden istedi. Bu derneğin kurucu başkanlığını ise Kayseri AKP milletvekili Taner Yıldız yapmıştı. Derneğin menzilci olduğunu, Türkiye'nin değişik illerinden Adıyaman menzilde bulunan şeyhe giden yolcuların burada kaldığını da öğrenmişti. Hayırlı olsun, tayininiz çıkmış. Kaymakam kısıtlı olanaklarına rağmen soruşturmayı derinleştirmeye çalışıyordu. Ama o günlerde bir taraftan da kulağına gelen tayininin çıkması için çaba gösterildiği haberlerinden de rahatsızlık duyuyordu. İşte böyle bir günde istihbarattan bir yetkili ziyaretine geldi ve ''Hayırlı olsun Kaymakam Bey, tayininiz çıkıyormuş.'' dedi. Ama Fuat Ergün bunun gerçek olduğuna inanmadı. Göreve başlayalı henüz 10 ay bile olmamıştı. Tayininin çıkmayacağını düşünüyordu ama beklenen gün geldi, zarfı açtı, tayini Kütahya Vali Yardımcılığına çıkmıştı. Şaşırmış ve üzülmüştü. İrticai faaliyetlerle ilgili soruşturma yaptığı için başına böyle bir olay geldiğine inanamıyordu. Ama yargıya da güveniyordu. Olayı Kayseri İdare Mahkemesi'ne götürdü ve uzun uğraşlar sonucu mahkeme kararıyla görevine döndü. Başlattığı soruşturmanın sonucunu da merak etmiştim. Bunu araştırdığımda derneğin irticai faaliyetinin bulunmadığı, yöneticilerin kurduğu şirket eliyle faaliyetlerini yürüttüğü, irticai faaliyetlerin kaymakamlık imkanları ile tespitinin mümkün olmadığı, emniyet istihbarat ve terör şubelerince takibinin yapılması gerektiğine ilişkin rapor hazırlanıp valiliğe gönderildiğini öğrendim. Kaymakam Fuat Ergün bu soruşturmanın kendisine verildiğinde vali yardımcısının ''Oğlum sana ateşten bir top attılar, bunu ayağından çıkart'' sözlerini hatırladı. Sonra ne mi oldu? Kaymakam davaları kazandı ve 3 yıl daha Koca Sinan'da kalabildi. Sultan Camii yönetimi ise faaliyetlerine devam etti. Sultan Camii menzilcilerin buluşma ve uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Bana sorsanız tarikatçı mısınız? Benim cevabım şöyle olur. Beni şeyhin yanına götürmek için Menzil Köyü muhtarı Yücel Özkan ile Adıyamanlı iş insanı Erkan Çakmak geldi. Arkadaşım Sefa ile birlikte şeyhin yanına doğru gitmeye başladık. Şeyh caminin bitişiğindeki misafirlerini kabul ettiği yerdeydi. Yerdeki oturma biçimi Buhara'daki gibiydi. Şeyh gelmemden dolayı son derece memnun olduğunu, zaman zaman dini konularda gazeteci Ruşen Çakır'la sohbet ettiğini, ikinci görüşlü gazetecinin de ben olduğumu söyledi. Tabii ki bu sözlere ve herkesin merak ettiği tarikatın iç yüzüyle ilgili tepedeki isme sorular yöneltecek olmak beni de mutlu etmişti. Seyda Saki hemen yemek hazırlatmak istedi. Babam Seyda Abdülbaki ile konuştum. Senin geleceğini biliyor. O da yemek yedirmeden göndermememi, evde misafir etmemi istedi dedi. Tok olduğumu söylememe rağmen yemek yemem konusunda ısrar etti. Zamandan kazanmak için izninizle konuşmamızı kayda alayım deyince o zaman ben de kayda alayım dedi. Yakın akrabası olan Seyfullah cep telefonunu çıkarıp masaya koydu. Şeyh aslında yerde oturduğunu ama dizlerindeki ağrı nedeniyle sandalyede oturmak durumunda kaldığını belirtti. Alçakta olmamam için beni de sandalyeye oturttu. Bir genç etrafımızda pervane oluyor, ne içeceğimizi soruyordu. Çay dedik ama şeyh dondurma da tatlı da getirmesini söyledi. İlk kez karşılaştığımız, görüştüğümüz kişiye birden onun hoşuna gitmeyeceğini tahmin ettiğim bir soru yöneltmek istemiyordum. Ama o bana her şeyi sorabilirsiniz diyordu. Odada bulunan menzil köyü muhtarı Yücel Özkan ile Adıyamanlı iş insanı Erkan Çakmak ve şeyhin akrabası Seyfullah adında biri bizi dinliyordu. Ben klasik sorularla başlamıştım. O konuşmayı ses kaydından aktarıyorum. Menzil köyüne gelişiniz nasıl oldu? Bağdat'tan Mardin'e gelmişiz. Bağdat'ın nerelerinden tam olarak bilmiyoruz. Mardin'den Siirt'e gitmişiz. Cumhuriyet döneminde Siirt'teydik. Bizim atalarımız bildiğimiz kadarıyla 900 senedir Türkiye'deler. Yani Anadolu toprakları denen topraklardayız. Bizimkiler 1950'de Bitlis'te çok yakın köyler olan Bilvanis'ten Nardıdere'ye gitmiş. Esas kökenimizin, akrabalarımızın olduğu yer Bilvanis'tir. 8-9 sene orada kalmışız. 1962'de tahminen Kozlu'nun bir köyüne gitmişiz. O zaman Zahi diyorlardı. İsimler değişmiştir. 1970'te de dedem burayı eski adıyla durak olan menzili aldı. 1971'in sonbaharında biz buraya geldik. 15-20 aile civarındaydık. Takriben burada da 5-10 aile vardı. Dengir bir Mehmet Fırat, bilirsiniz, geçenlerde rahmetli oldu. Onun ailesinden alındı. Tasavvufi faziletlere başladık. Eskiden de vardı. Sadece burada değil yani. Büyük dedem Seyda Abdülhakim, Muhammed Raşit amcam, sonra babam bu tasavvufi faaliyetlerle ilgilendi. Biz de devam ettik, ediyoruz. Bu görevi önce dedeniz, sonra amcanız yürüttü değil mi? Burayı dedem aldı. Dedem burada bir sene kaldıktan sonra vefat etti. Sonra amcam Raşit Erol bu görevi yürüttü. Onun da vefatı üzerine babam Şeyh Abdülbaki Erol üstlendi. 12 Eylül döneminde siz mecburi ikamete tabi tutulan amcanızın yanında mıydınız? 12 Eylül 1980 darbesi döneminde mecburi ikamete amcamın yanında refakatçi kalmak üzere ben de gittim. Gökçeada'da kaldım. Onun için bu konularda bilgim var. Gökçeada'da 13 ay ya da 18 ay, tam tarihleri hatırlamıyorum. Ankara'da da bir sene kaldım. Yüzlerce dilekçe verdiği halde, bizzat ben de verdiğim halde ne için mecburi ikamete tabi tutulduğu söylenmedi bize. Kusura bakmayın, biraz bu konuda dertliyiz tabi. Yaşayan bilir. Şimdi devlet baba diyoruz. Devlet babalık yapmadı hiç kimseye, hiçbir zaman. Dertliyiz tabi yani. Şöyle yaptı. Vatandaşları yalan konuşmaya sürükledi. Gerçekten de öyle oldu. Mesela basit bir şey söyleyeyim. Siz bana tarikatçı mısın diye sorsanız hayır derim efendim. Niye? Kanunda diyor yasak. Özellikle tasavvuf kelimesini seçtim dikkat ederseniz. Bu iyi bir şey değil. Devlet bizden bir şey bekliyor. Kendisi ne yaptı? Ne yapıyor? Bu devleti eleştirmek olarak algılanmasın. Türk vatandaşı olarak kimliğini taşıyorum. Oy kullanmak, ticaret yapmak, bir vatandaşın hakkı neyse benim de hakkım o. Bu kadarına da herhalde hakkım vardır. Memleketimi, devletimi, vatandaşımı düşünüyorum, düşünmek zorundayım. Neticede hepimiz burada bir gemideyiz. Bir sıkıntı olursa hepimiz sıkıntı yaşarız. Amcamın yanında Gökçeada'da bulunduğumuz zaman kapıda devamlı asker bekliyordu. Niye bekliyor? Bizim buradan Yunan adasına kaçacağımızı düşünmüşler. Bir defa askere niçin beklediğini sorduğumda sizin buradan Yunanistan'a kaçacakmışsınız, onun için bekliyoruz dedi. Ayıp bir şey bu, bırakın. Neyle kaçıyorum, nereye gidiyorum? Bıraktılar, sonunda köyümüze geldik. Nereye götürüyorsunuz? Neymiş? Sıkı yönetim gerekli gördüğü için mecburi ikamete tabi tutuyor. Önce devletin dürüst olması lazım. Herkes düşüncesini anlatabilmeli. Peki size göre suçunuz yok muydu? Kolaydır suç isnat etmek, şimdi de kolay. Bir savcı gelip beni gözaltına aldırır, sen tarikatçısın diye tutuklatabilir. Hayır, ben de derim ki tasavvuf ehliyim. Tasavvuf ilmi bir daldır. Şeriat yasak, fıkıh serbest, doğru bir şey mi şimdi bu? Hani laikiz? Hem Diyanet'in ne işi var? Hani devlet dine karışmayacaktı? Burada çelişkiye düşülüyor. Bu devlete nasıl inanırım? İlk önce devletin dürüst olması lazım. Bizim geleneğimiz, kültürümüz, geçmişimiz var. Hani 72,5 bir millettik biz? Niye tek dalına sığdırılıyoruz ki? Herkes düşüncesini konuşsun. Yeter ki ülkenin birliği, toprak bütünlüğü, bayrağımız dışında her şey konuşulabilsin. Niye Allah tartışılıyor da başka birileri tartışılmıyor? Allah tartışılıyorsa tartışılıyor yani. Dinen de tartışılmış, Allah var mı yok mu? Bu yasaklar niye? Ben bütün yasaklara karşıyım. Eğer terör olmuyorsa, olay olmuyorsa, başkasının hakkına tecavüz etmiyorsa her düşüncenin serbest olması lazım. Beni kısıtlayacaksın, bağlayacaksın, sen konuşacaksın. Olmadı, bu dürüstlük değil. Gelelim menzile. Burası tasavvufla ilgilenir. İster tarikat deyin, ister tasavvuf. Zaten söylüyorlar. Ne söylerlerse söylesinler. Peki bunun hangisi doğru? Tarikat nedir, tasavvuf nedir? Bunu bilmek lazım. Tarikat bir yol demektir. Tasavvuf, sofilik, sofiden gelme. Zikir, ibadetle uğraşan, yetime kanuni sultan, ilk önce kendi nefsini yargılayan, kendi evinin önünü temizleyen, kendine küfreden, bu kelimeyi kullandım ya, önce kendimi yargılayacak tasavvuf odur. Eskiden var mıydı? Evet, Peygamber Efendimiz zamanından bugüne kadar var. Hepsi sıralı gelmiş. Kime sorarsanız sorun, Medine'ye gittiğiniz zaman Ensar Mustafa diye bir yer var mı? O zamanki sahabeler, yaşlılar gelir, fark etmez yani. Zat zikir, ibadet, okuma, kendini ona vermiş yani. Sizin diğerlerinden farkınız nedir? Biz Nakşibendiyiz. Nakşibendinin hali diye kolu. Diğerlerinde Kadiri var, Rufai var. Tarikat da günümüzde şeriatta bir yol demektir. Tasavvufi yol, İslami yol. Ayrı mı? Yok yani. 3-5 yol Ankara'ya gitmiyor mu yani? Önemli olan o trafik kurallarına uymak, helale uymaktır yani. Kendi başına bir din değil. Ben gizli zikir çekerim, sen tesbih alırsın, Allah Allah dersin. O ayrı bir şey. Tarikat din değil, mezhep değil. Altını çizerek söylüyorum, bir yoldur. Ben bu yolu tutturmuşum. Kur'an'da bir sünneti var mı? Tartışılır. Bana göre var, sana göre yok. Kabul etmezsin, o başka bir şey. Ben öyle inanıyorum bir de. Şeytana, ineğe tapan, maymuna, fareye tapan yok mu? Maalesef burada hiç alakası olmayan insanlar bu şeyleri tartışıyor. Hayır, ehli tartışsın, doğruyu yanlışı bulsun. Kasap doktor olmuş, doktor avcı olmuş. Siyasetçi Diyanet İşleri Başkanı olmuş. Diyanet İşleri Başkanı bilmem ne olmuş. Böyle bir şey yok dünyada. Şu an ve geçmişi de katıyorum. Şu anda da geçmişte de illa benim gibi düşüneceksin. İlla benim gibi konuşacaksın, giyineceksin. Sen öyle, ben böyle giyinmişiz, konuşabiliyoruz, aynı çayı içebiliyoruz. Niye birbirimizden ürküyoruz? İnsanız, temel insan. Allah'tan ki öyle. Bizi insan yarattı, sonra akıl verdi. Çok önemli akıl olmadığı zaman hiçbir şey. kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak zorunda değilsin. Aklı ne için verdi? İlim için verdi. Öğrenin, üretin, öğretin, bir şey yapın. İlim için ne verdi? Doktor olmak için oku ama yapma, neye yaradı? Doktorluk yaparak faydalı olmaya çalışacağız. Bunların hepsi silsileli bir şekilde birbirine bağlı olan şeyler.
12. ayrımın sonu. Sayfa 143.